Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 25. ayrım. İki erkek fil bir süre orada durup düşündükten sonra geride kendilerini sessizce ağaçların altında bekleyen dişi ve yavruların yanlarına döndüler. Sürü 3 gün boyunca çitin yakınlarında dolaşıp otladı, dinlendi ve bekledi. Sonra rüzgar birden döndü ve onlara marula meyvelerinin tatlı çekici kokularını getirmeye başladı. David, Land Rover'ı yangın engeli olarak açılmış toprak yol üzerinde durdurdu ve gülmeye başladı. İşte Connie'nin çiti bu kadar dayandı. Yetişkin filler her nedense diğer bir yetişkin filin yaptığı suça iştirak etmezdi. Herkes kendi suçunu işlemeliydi filler dünyasında. Fillerin her biri yıkmak üzere kendi çit direğini seçmişti. Bunlar dışı betonla kaplı ağaç direklerdi. Filler 1 millik bir mesafe boyunca tüm direkleri yıktılar ve çitin tellerini yangın yoluna serdiler. Sonra çitin dikenlerine takılmamak için dikkatlice onu açtılar ve hep bir arada gölün kenarına doğru ilerlediler. Orada güneşin doğuşuna kadar istedikleri meyveleri büyük bir iştahla yiyip istedikleri kadar su içtiler ve sabahın ilk ışıkları ile beraber yine geriye dönüp çiti aşarak Milli Park'ın güvencesine sığındılar. Park'ın ormanlarına dalarken belki de yaptıklarından pişman olmuşlar ve Konrad Berg'in onları tuçlamamasını umut etmişlerdi. Berg belki de çiti onların değil de başka bir sürünün yıktığını sanabilirdi. Her şeye rağmen çitin yıkılmış kısmı pek çok hayvana yardımcı oldu ve çeşitli hayvan türleri sürüler halinde çoktandır özledikleri marula meyvelerine ve göllerin tatlı sularına kavuştular. Canavar görünümlü çirkin kafaları ile öküz başlı Güney Afrika antilopları, yeleleri ve kıvrık bufalo benzeri boynuzları ile göl kenarlarına hücum ettiler. Ormanların palyaçoları olan bu hayvanlar meyveleri yiyip sularını içtikten sonra birbirlerini neşe içinde kovalayıp oyunlar oynuyorlardı. Onların yakınlarında dolaşan zebralar ise daha ciddi, daha ağırbaşlı hayvanlardı ve göl kıyısına ilerlerken adeta birer iş adamını andırıyorlardı. Çizgili vücutları pırıl pırıldı ve başlarını vakur bir biçimde yukarı kaldırmışlar, kulaklarını dikmişlerdi. Bir gün birbirlerine randevu veren David ve Konrad Berg çitin yıkılmış bölümünün önünde buluştular. Afrikalı korucu Sam de onun arkasından geliyordu. Konrad yıkılmış direklere, yerlere serilmiş dikenli tellere bakıp başını iki yana salladı ve sonra gülmeye başladı. Bunu yapanlar yaşlı Mahou ve arkadaşı tek gördü. Onların izlerini nerede olsa tanırım. Sonunda dayanamadılar demek hergeleler. Küfürlü konuştuğunu fark edince birden başını çevirdi ve Land Rover'da oturmakta olan Debra'ya baktı. Debra görmediği halde onun özür dileyen bakışlarını hissetmişti. Başını sallayıp gülümsedi ve ''Zararı yok Bay Berk'' dedi. Sam bir süre çevreyi hızlı adımlarla dolaşmış, bazı yerlerde durup toprağı ve üzerindeki izleri incelemiş, sonra dönüp onların yanına gelmişti. David'in ''Merhaba Sam'' diyerek gülümsemesi üzerine şaşkınlıkla onun yüzüne baktı ve yanık izlerini görünce daha da şaşırdı. Karşısındaki adamın küçük bir çocukken iz sürmesini, ateş etmesini ve arıları rahatsız etmeden bal çalmayı öğrettiği genç David olduğuna oldukça güç inandırdılar onu. Sam David'i büyük bir sevgi ve saygıyla selamladı. Üzerine giydiği üniformayı çok ciddiye alıyor ve görevini hakkıyla yerine getirmek istiyordu. Yaşını tahmin etmek olanaksızdı. Çünkü Sam geniş, ay yüzlü bir Nguni idi. Bu kabile insanları Afrika'nın en iyi savaşçılarından sayılırlardı ve zencilerin aristokratlarıydılar. Sam'in şapkasının kenarlarından görünen kıvırcık saçlarının beyazlaştığını gören David, onun Jabulani'de ayrılıncaya kadar yaklaşık 40 yıl çalışmış olduğunu anımsayıp başını salladı. Sam, yanlarına gelince birkaç saniye içinde yıkılan çitten hangi hayvanların ve tahminen kaç tanesinin Jabulani'ye geçmiş olduğu konusunda Konrad Berg'e rapor verdi. David, onun konuştuğu basit Zulu dilinden biraz anlayabiliyordu. Sam, ayrıca 40-45 tane yaban sığırı geçmiş buradan diye devam etti. Daha önce Hugulengulene yakınlarında Ripape Barajı'nda su içen sürü bu, eminim. Konrad Berg başını salladı ve tamam dedi. O halde Akkers en kısa zamanda buraya koşacaktır. Yaban sığırı etinden harika biltong, ya kurutulmuş et yapılacağını o hepimizden iyi bilir. David'in çitin yıkıldığını ne zaman öğrenir acaba diye sorması üzerine Konrad Sam'le konuşmaya başladı. Fakat o kadar hızlı konuşuyorlardı ki David ilk iki cümleden sonrasını tamamen kaçırdı. Hiçbir şey anlayamadı. Konuşmaları bitince Konrad ona döndü ve açıkladı. Sam, onun çitin yıkıldığını hemen öğrenmiş olduğunu söylüyor. Çünkü senin yanında çalışan zenciler ve karıları alışverişlerini hep Akers'in dükkanından yaparlarmış ve o da onlara bu tür bilgiler için bir şeyler ya da para verirmiş. Sam ile Akers arasında kan davası varmış. Sam, karanlık bir gecede tenha bir yolda çevrilip dövülmesi olayının Akers'ın başı altından çıktığını söylüyor. Sam bu dayak olayından sonra 3 ay hastanede yatmış. Ayrıca onu Jabulani'den çıkarmak için kulübesini yakan da dediğine göre Akers'miş. Adamın suçları çoğalıyor desene. İhtiyar Sam Akers'i yakalamamızı çok istiyor ve bunun için bize her türlü yardımı yapacak. Zaten bir plan yapmış bile. Nasıl bir plan bu? Konrad Berg, Akers senin Jabulani'de yaşadığını bildiği için bu gece fazla bir şey yapamaz diye konuştu. Büyük olasılıkla bir ölüm lambasıyla gelecektir bu gece. Çok kurnaz bir hergeledir ve onu yakalamak hiç kolay değildir. Ne yapacağız o halde? Zenci işçilerine 2 hafta için Cape Town'a bir iş için gitmek zorunda olduğunu söyleyeceksin. Akers sen uzaklaşır uzaklaşmaz bunu öğrenecek ve Jabulani'nin kendisine kaldığını sanıp sevinecektir. Orada 1 saat kalıp planın ayrıntıları konusunda konuştular ve sonra el sıkışıp ayrıldılar. Eve doğru giderlerken bir ara ormanın ağaçları arasından çıkıp yüksek yeşil ot ve bitkilerle kaplı küçük bir meydana geldiler. David ileriye bakarken birden otların arasından birkaç küçük beyaz balıkçıl kuşunun uçtuğunu gördü ve hemen arabayı durdurdu. David orada bir şeyler var diyerek beklemeye başladı. Birkaç saniye sonra otlar ve çalılar ağır vücutların geçtiğini gösterir şekilde açılıp kapanmaya başlamıştı. Sonra da 3 tane balıkçıl kuşu ağır bir hayvanın sırtına binmiş olarak arabaya doğru yaklaşmaya başladılar. Onları sırtında taşıyan hayvan yüksek otlardan henüz görünmüyordu. Hayvanın ortaya çıkmasıyla beraber "Hay Allah!" diye bağırdı David. "Bir buffalo bu, yaban sığırı." Hayvan bir ağacın altında durup başını ileriye doğru uzattı ve koca boynuzlarının altından onlara baktı. Park hayvanı olup insanlara alışık olduğundan hiç de korkmuş görünmüyordu. Sürünün diğer hayvanları da bir süre sonra meydana çıkmaya başladılar. Her biri önce Land Rover'a şöyle bir bakıyor, sonra başını çevirip otlamayı sürdürüyordu. Sam'in tahmini doğruydu. David onları saydığında 43 tane olduklarını gördü. Aralarında ağırlıkları tahmini olarak 800-900 kiloya yaklaşan birkaç tane de koca boğa vardı. Alınlarının ortasına yakın noktalardan çıkmış uzun ve güçlü boynuzları aşağıya doğru kıvrılıyordu. Hayvanların pek çoğunun sırtında kısa, kalın ayaklı ve tüylü renkli kuşlar vardı. Bu kuşlar arada sırada başlarını eğip buffalo'nun sırtını ısırıyor, sonra iri hayvanın canı yanıp kuyruğunu sırtına doğru sallamasıyla kanatlarını çırpıp havalanıyordu. Fakat yaban sığırının biraz sonra sakinleştiğini görüp tekrar geliyor ve onun geniş sırtına konuyorlardı. David fotoğraf makinesini çıkardı ve sürünün birçok resmini çekti. Akşam olmuş ve hava kararmaya başlamıştı. Birkaç poz daha çektikten sonra arabaya atlayıp tekrar yola koyuldular. Akşam yemeğinden önce David bir şişe şarap açtı ve küçük verandada oturdular. Ormandan gelen çeşitli hayvan seslerini dinleyerek şaraplarını yudumladılar. Gece kuşlarının çığlıkları arasında arada sırada verandanın tel örgüsüne çarpan böceklerin vuruşları ve o anda ne olduğunu anlayamadıkları pek çok hayvanın ses ve bağırışları kulaklarına geliyordu. Debra bir ara simsiyah saçlı başını David'in omzuna koydu ve hafif bir sesle "Hatırlıyor musun?" dedi. "Bir gün sana şımarık bir çocuk olduğunu ve evlenilecek bir erkek olmadığını söylemiştim." "Evet canım, hiç unutur muyum?" "Şimdi bu sözümü geri alıyorum işte." David onun başını tutup kaldırdı ve bu güzel yüze uzun süre baktı. Debra onun yüzüne baktığını anlamıştı ve gülerek devam etti. "Bir zamanlar sadece hızlı arabalar ve güzel kızlar peşinde koşan şımarık küçük bir çocuğa aşık olmuştum. Ama şimdi yanımda tam bir erkek var, olgun bir erkek ve bu daha da çok hoşuma gidiyor." David onun başını 2 eli arasına alıp kendi yüzüne doğru çekti ve sonra uzun uzun öptü. Debra öpüşmeden sonra içini çekmiş ve başını tekrar onun omzuna dayamıştı. "Bu vahşi hayvanları çok seviyorsun değil mi?" "Evet sevgilim. Zaman geçtikçe seni daha iyi anlıyorum David. Bu hayvanları görmediğim halde ben de onları çok sevmeye başladım. Benim için de çok önemli onlar, bunu hissediyorum. Çok sevindim buna. David, burası sadece bize ait ve öylesine sessiz ve sakin bir yer ki bir cennet adeta." "David, burasının her zaman bir cennet olarak kalmasına çalışacağız sevgilim." Derken birden bir silah sesi duydular. David onu orada uyuklar vaziyette bırakıp kalktı ve verandaya çıktı. Gecenin sessizliğinde uzaklardan bir silah sesi daha gelmişti. David içinden yeni bir öfke dalgasının kabarıp tüm varlığını sardığını hissetti. Ormanın karanlıkları içinde birden parlayıp avlanan hayvanın üzerine yönelen ve onun gözlerini adeta kör eden lambayı tahayyül etti. Hayvan hiç kuşkusuz bu güçlü ışığın etkisiyle sersemlemiş ve ne yapacağını bilemez halde kalmıştı. Tabii ondan sonra da dürbünlü tüfeğin mermilerine hedef olmaktan kurtulamamış olacaktı. Tüfek kuvvetli ışıkta sersemlemiş hayvanı hemen vurmuştu. Hayvan güzel başını merminin etkisiyle arkaya attı ve vücudunun tüm ağırlığıyla yere yıkıldı. Birkaç kez ayaklarını çırpıp debelendi ve sonra tamamen sessiz hareketsiz kaldı. David o anda hemen onun üzerine gitmenin yararsız olacağını biliyordu. Adam hiç kuşkusuz çiftliği gören tepelerden birine bir nöbetçi koymuş olacaktı. Ve bu nöbetçi evde ışık yandığında ya da bir motor sesi duyduğunda patronuna hemen ışıklı uyarı yapacaktı. O zaman avcı güçlü fenerini hemen söndürecek ve oradan uzaklaşacaktı. Jabulani'nin geniş arazisinde gece karanlığında kaçak avcıyı ve yardımcısını bulmak olanaksızdı. Onun ne kadar kurnaz ve hilekar olduğunu öğrenmişti. Ve yakalamak için daha kurnazca davranması gerektiğini biliyordu. Geriye dönüp Debra ile yatağına uzandı fakat uyuyamadı. Debra'nın sakin nefes alışverişini dinledi. Kulağına arada sırada çok uzaklardan birkaç el daha silah sesi geldi ve dişlerini gıcırdatmaktan başka bir şey yapamadı. Ormandaki hayvanlar parkın evcilleştirilmiş uysal hayvanlar olduklarından insanlardan kaçmıyorlar ve kolayca avlanıyorlardı. Hayvan kendisine ateş edildikten sonra bir süre kaçıyor fakat sonra ne olduğunu anlayamadığı için tekrar durup o güçlü ışığın ve tüfek namlusunun önünde kalıveriyordu. David bütün gece yatağında dönüp durdu ve çok az uyuyabildi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber akbabalar havada geniş daireler çizerek uçmaya ve sonra da yere doğru dalışlar yapmaya başlamışlardı. Sukukuza kampında bulunan Konrad Berg'e telefon ettikten sonra David ve Debra sabah serinliğinde üşümemek için üzerlerine birer ceket aldılar ve Land Rover'a atladılar. Zulu da her zaman olduğu gibi onlarla beraberdi. Kuşların dalış yaptıkları yere doğru gittiler, kaçak avcının izini orada arayabilirlerdi. Bir süre yol aldıktan sonra ilk hayvan leşini buldular. Onları gören sırtlanlar korku içinde hemen dağılıp ağaçların arasından kabarık sırtlarını iyice kamburlaştırıp adeta sırıtır gibi onlara bakmaya başlamışlardı. Gitmelerini bekliyorlardı. Ve araba uzaklaşır uzaklaşmaz ölmüş hayvanı tekrar parçalamaya başlayacaklardı. Akbabalar sırtlanlardan daha cesurdu. Leşin üzerine çökmüşler, tüyleri kan içinde korkunç gagaları ile ölü hayvanın her tarafını didik didik ediyorlardı. Land Rover leşin yanına iyice yaklaşmadan kaçmadılar. Şimdi çevredeki ağaçların dallarına tünemişler, çirkin başlarını onlara çevirmiş bakıyorlardı. Sürünün geçtiği yol üzerinde tam 16 yaban sığırının leşi yatıyordu. Her hayvan leşinde birisi hayvanın karnını iyice açmış ve akbabalara yardımcı olmak istemişti. Fakat bunu yapmadan önce hayvanın en iyi parçalarını, pirzolalık yerlerini ve bonfilesini kesip almıştı. David bunu Debra'ya anlattığında genç kadının yüzünde bir nefret ifadesi belirdi. "Yani bu kadar hayvanı birkaç kilo et için mi öldürmüş bu adam?" David dedi. "Ne yazık ki öyle sevgilim. Fakat bu yine iyi sayılır. Çünkü bazen bir antilopu kuyruğundan sinek kovucu yapmak ya da bir zürafayı kemiklerinden ilik çıkarmak için öldürebiliyorlar insanlar." "Hiç anlayamıyorum," diyen Debra'nın sesinde büyük bir üzüntü ifadesi seziliyordu. "İnsanlar bunu nasıl yaparlar? Bu adam bu kadar eti ne yapabilir ki?" David başını iki yana salladı ve "Bunu sadece et için yapmıyor ki," dedi. "Bu tip insanlar hayvanları öldürmekten zevk alırlar. Onların vurulup kanlar içinde çırpınıp yere düşmelerini görmek zevk verir onlara. Böyle vahşice dehşet verici olayları göremediğin için bazı hellerde kör olduğuna şükretmelisin." Bir süre sonra Konrad Berg onların bulunduğu yere geldi ve yardımcılarına hayvan leşlerini kesip parçalamalarını söyledi. "Bunları burada bırakmak yazık. Bu hayvanların üzerinde pek çok fakiri doyuracak kadar et var henüz." Sam çevrede bir araştırma yapmış ve ayak izlerini incelemişti. Söylediğine göre buralara 4 kişi gelmişti. Birinin ayaklarında kauçuk botlar vardı, diğerleri ise çıplak ayaklıydı. Bir beyaz adam, büyük adam, uzun bacaklar, 3 tane de siyah adam, et taşıyıcılar, şuralara hep kan damlamış. Önlerindeki ot ve çalıları elindeki uzun değnekle açarak onlara yol açan Sam'i izlemeye başladılar. Daha ileride bulunan toprak yola doğru ilerliyorlardı. Sam bir ara durdu ve "Tamam," dedi, "burada geri yürüme yapılmış." Konrad Berg, "Bu kaçak avcıların eski bir oyunudur," diye açıkladı. "Sınırı geçerken geri geri yürürler. Böylece onların gidip uzaklaştığını değil de ters yöne gittiklerini sanır ve izlemekten vazgeçebilirsin. Ama biz bunları yutmuyoruz tabii." Ayak izleri çıtın yıkıldığı yerden geçip yolu kat etmiş ve kabilelerin yaşadıkları bölgeye doğru uzaklaşmıştı. Bir süre daha yürüdükten sonra abona dağaçlarının gölgesi altında küçük bir meydana geldiler. Burada tekerlek izleri vardı ve bir arabanın bir süre önce park ettiği belliydi. Tekerlek izleri kumlu arazide devam etmiş ve ana yola çıkmıştı. Konrad başını iki yana salladı ve boşuna zaman kaybediyoruz dedi. Onlar gereken önlemleri almışlardır. Tekerlek izlerinin kalıplarını çıkarmak da işe yaramaz. Böyle bir kaçak avdan sonra tekerlekleri değiştirip mutlaka gizlemişlerdir. David inatçıydı. Peki mermi kovanlarından bir şey çıkaramaz mıyız diye sordu. Konrad hafifçe güldü. Bu adam çok kurnaz. Onları toplayıp hemen cebine atmıştır. Çevrede iz bırakmamak için her şeyi yaptığına eminim. Sam'i nereye gizleyebileceğimizi düşündün mü? Onu İnci Dizizi yakınlarında küçük bir tepeye gizleyebiliriz. Orada bizim araziyi gözleyebilir. Yoldaki toz bulutlarını kolayca görebilir ve tepenin yüksekliği de telsiz konuşmasını kolaylaştıracaktır. Artık yapacakları fazla bir şey yoktu. Eve dönüp yemeklerini yedikten sonra David valizleri Navajo'nun bagajına koydu ve işçilerine ikişer haftalık ücretlerini peşin olarak ödedi. Onlara çiftliğe iyi bakın diye talimat verdi. Ay sonundan önce döneceğiz, tamam mı? Land Rover'ı anahtarı üzerinde ve burnu kapıya dönük olarak hangarın içinde bırakmıştı. Gerektiğinde hemen atlayıp onu çalıştırabilecek ve yola çıkabilecekti. Kalkıştan sonra batıya doğru uçup Bandolier Tepesi ve çevresindeki binaların üzerinden geçti. Aşağıda hiçbir hareket görülmüyordu. David daha sonra tepeyi gözden kaybedene kadar uçtu ve geniş bir daire çizip güneye dönerek uçuş başını Kruger Milli Parkı'nın merkez kampının bulunduğu Sukukuza'ya doğru çevirdi. Konrad Berg pistin sonunda kamyoneti ile onları bekliyordu. Eve gittiklerinde Jane'in masadaki vazoya taze çiçekler koymuş olduğunu görerek gülümsediler. Jabulani şimdi 50 mil kuzeybatıda kalmıştı. Navajo'yu pistin sonunda büyük bir ağacın altına park eden David kendini yeniden filoda alarm nöbetinde bekliyor gibi hissetti. Uçağın telsizi Sam'ın vericisinin frekansına ayarlanmıştı ve hafif cızırtılarla çalışıyordu. İhtiyar Sam göller yakınındaki bir tepede nöbete başlamıştı. Hava çok sıcaktı ve doğuda görülen büyük cumulus ve cumulonimbus bulutları yakında bir fırtınanın patlayacağını ve sağanak yağmurların başlayacağını haber veriyorlardı. Uçağın içi çok sıcak olduğundan David, Debra ve Konrad kanatlardan birinin altına gölgeye oturmuşlardı. Birbirleriyle konuşurken kulakları da telsizdeydi. Birden gelecek herhangi bir mesajı kaçırmamaları gerekiyordu ve hazır olmalıydılar. Debra öğleden biraz önce hemen gideceğini sanmıyorum dedi. Fakat Konrad başını yana eğdi ve ben gelecek diyorum diye konuştu. Bu buffalolara dayanamaz o herif. Bugün gitmese bile yarın ya da öbür gün mutlaka çıkacaktır hava. David ayağa kalkıp uçağa tırmandı ve kokpite girdi. Telsiz mikrofonunu alıp düğmeye bastı. Sen beni duyuyor musun? Uzunca bir sessizlik oldu. Sam belki de telsiz konuşmasına nasıl başlayacağını düşünüyor olmalıydı. Sonra yaşlı zencinin sizi duyuyorum Nikosi diyen sesi net olarak duyuldu. Bir şeyler gördün mü? Hiçbir şey yok henüz. Dikkatli ol, iyi gözetle, tamam mı? Yepo Nikosi. Jane'in pist başına uçağın kanadı altına getirdiği soğuk yemekleri tüm gerginliklerine rağmen iştahla yediler. Tam sütlü tatlıyı yemeye başlamışlardı ki telsizden cızırtılar ve anlaşılamayan bir takım sesler gelmeye başladı. Sam'in sesi net olarak oturdukları yere geliyordu. Geldi, geldi. Mesajı duyan David birden ayağa fırladı ve kırmızı alarm, kırmızı alarm, kalkış, kalkış diye bağırarak uçağa koştu. Debra acele ile ayağa kalkarken Jane'in tatlı tabağına basmış ve her şeyi etrafa sıçratmıştı. David onu elinden tuttu ve kokpite girmesine yardım etti. David kalkışa geçerken "Brightlands, kalkış tamam, tırmanışta" diye bağırdı. Birden hava kuvvetlerindeki günlerini anımsamış ve içinin burulduğunu hissetmişti. Joe sanki kendi mirajının peşindeydi ve onu yakından izliyordu. Bu anıları kovmak ister gibi başını silkeledi ve uçağı birden yatırıp uçuş başına dönüşe girdi. Tırmanışa geçip zaman kaybetmek istememiş, ağaç tepelerini yalayarak çok alçak irtifadan uçmaya başlamıştı. Konrad Berg pilot koltuklarının arkasındaki koltuğa oturmuştu ve yüzü sanki her zamankinden kırmızıydı. Çatlayıp sularını etrafa saçacak olgun bir domatesi andırıyordu. Bir ara David'in omzuna dokunup motor sesini bastırmak için bağırarak "Land Rover'ın anahtarı nerede?" diye sordu. "Arabanın üzerinde, kontakta, depoda dolu." Konrad bir şeyler homurdanıp "Daha hızlı uçamaz mısın?" diye bağırdı. David gülümsedi ve "El telsizin yanında mı?" diye sordu. "Tabii işte, koca ellerinin birinde el telsizini Diğerinde ise çift namlulu 450 Magnum'u tutuyordu. David uçağı çok yüksek olan ağaçların üzerinden adeta hoplatarak uçuruyor, küçük tepecikleri sıyırarak geçiyordu. Birkaç dakika sonra sınır çitini geçtiler ve biraz ileride Jabulani'ye ait küçük tepelerden birini gördüler. "Hazır ol," diyen David uçağı mükemmel bir inişle piste koydu ve süratli bir taksi ile hangara doğru gitti. Konrad uçak durur durmaz kabin kapısını açıp aşağıya atlamış ve hangardaki Land Rover'a doğru koşmaya başlamıştı. David onun gittiğini görünce gaz kolunu açtı ve uçağı döndürüp rüzgara karşı kalkışa hazırlandı. Birkaç saniye sonra tekrar havadaydılar. Tırmanışa geçtiklerinde Land Rover'ın arkasında büyük bir toz bulutu bırakarak meydanı kat ettiğini gördü. Telsiz düğmesine basıp "Beni duyuyor musun Connie?" diye konuştu. Conrad'ın sesi hoparlörde net olarak duyuluyordu. "Seni çok iyi duyuyorum David." Onun sesini duyar duymaz uçağı tepelerin ötesinde ağaçların arasında görünen gri renkli yola doğru çevirdi. Bir süre sonra yolun 500 fit üzerinde uçuyor ve bir yandan da park arazisini gözetliyordu. Birkaç dakika uçtuktan sonra ağaçların arasına iyice gizlenmiş olan yeşil renkli Ford kamyoneti gördü. Akers onu iyi kamufle etmiş fakat havadan görülebileceğini asla düşünmemişti. 25. ayrımın sonu. Sayfa no 237. Devamı 26. ayrımda.